Efendim merhaba. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geçtiğimiz hafta programımızda Yavuz Sultan Selim'le konuşmaya başlamıştık. Kıymetli Okay Tirakioğlu ile beraber Yavuz Sultan Selim Osmanlı tarihinin en önemli padişahlarından bir tanesi. Özellikle doğuya yaptığı seferler, Mısır üzerine yaptığı seferler Yavuz Sultan Selim'i Osmanlı tarihinin en önemli köşe taşlarından biri haline getirmişti. Biz de geçen hafta özellikle Şah İsmail meselesiyle ilgili başladığımız sohbetimize bu hafta da Yavuz'un gençliği üzerine konuşarak devam etmek istiyoruz ve birkaç program Osmanlı padişahlarının en değerlilerinden biri olan Yavuz Sultan Selim'i inşallah anlatmaya, aktarmaya gayret ediyoruz. Okay, programımıza hoş
Hoş
geldiniz.
bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Evet, geçen programımıza Yavuz deyince aklınıza ne geliyor diye başlamıştım
Evet.
abi.
Evet.
Yavuz çünkü benim için de 36 Osmanlı padişahı arasında belki böyle bir ilk 2'ye 3'e girecek
Evet.
isimlerden bir
Aynen.
tanesi.
Aynen.
Çünkü yani 7 yıllık taht döneminde
8 yıl, 12-20 arasında. Yani
8 yıl
8
değil mi?
yıldır şey diyorlar ya da gölgesi ikindi güneşi gibiydi. Uzundu ama hani kısaydı,
Evet.
vakti kısaydı diye. Evet.
Yani çok önemli başarılara imza atmış bir şahsiyet. Belki tahtta kalsa, yani Kanuni Sultan Süleyman 46 sene galiba
Evet.
tahtta kalmıştı. O
Evet.
kadar
Evet.
tahtta kalsa belki dünyayı kasıp kavuracaktı.
O
Öyle bir
kadar,
karaktere
evet,
sahip.
daha bir ömür olsaydı İbrahim'ciğim, Fatih Sultan Mehmet Han'ın yarım bıraktığı Batı seferlerine tekrar başlayabilirdi. Hatta Habsburgların o zaman palazlanma dönemi, o yüzden zaten doğuya daha rahat ilgilenebilir, doğu sorunuyla. Habsburgları bastırabilir. Bunlar palazlanamadan yılanı başını küçükken ezebilir. İtalya fethini
Gerçekleştirebilir.
gerçekleştirebilir. Hatta Viyana'yı da Allah'ın izniyle
Alabilir.
alırdı
Evet.
İbrahim'ciğim.
Çünkü cevval bir karaktere sahip değil mi abi?
Şeyde de belki Endülüs'e bile İbrahim'ciğim, o bölgedeki Müslümanların son kalıntılarına bile bir şey, çok ciddi bir faydası olurdu yani diye
Evet.
düşünüyorum yani.
Evet abi. Peki Yavuz Sultan Selim'in çocukluğu ve gençliği üzerine konuşacak olursak neler söylersiniz
İlk
abi?
önce Manisa'ya gönderiliyor İbrahim'ciğim. Daha sonra Trabzon sancağına gönderiliyor. Trabzon sancağında yıllarca kaldı tabii. Çok uzun yıllar kaldı. Zaten tahta çıkışında 42-43 yaşları civarında İbrahim'ciğim. Devlet deneyiminde çok zirve bir noktaya ulaşmış. Çünkü sorunlu bir bölgede, zaten Gürcü prensliklerle komşu bir bölgede. Orada onun büyük bir seferi var. Kütahya seferi. Gürcü prensliğinin üzerine. Bu aynı zamanda artık faaliyetlerinde haddi aşmış olan, aşmaya başlamış olan Safevilere de ciddi bir mesaj da oluyor. Gürcistan işlerine kadar ilerlediği gibi Kütahya seferinde daha sonra İran işlerine kadar da ciddi seferler düzenliyor. Bu iki devlet arasında, Osmanlı ve Safevi devletleri arasında sorun yol açıyor. Ciddi bir sorun yol açıyor.
Evet.
Karşılıklı elçiler gidip geliyor bu hususu aşabilmek için. İkinci Beyazıt Han'a şehzadesine sahip çıkması na dair ultimatumlar veriliyor
Safaviler tarafından.
Safeviler tarafından. Fakat ikinci Beyazıt Han her ne kadar bunu başaracağını söylese de tıpkı dedesinin işaret ettiği gibi, yani Fatih Sultan Mehmet Han, Yavuz ismini veren o. Bu benim Yavuz torunum diye bir bayram günü ziyarete gittiklerinde ikinci Beyazıt Han ikinci Beyazıt Han yanında çocukları diğerlerinin arasında Fatih Sultan Mehmet Han onu hemen seçiyor. Bu Yavuz torunum diyor, bak ona iyi sahip çık diyor. Beyazıt diyor, bu çok büyük işler başaracak diyor. İlk lakabını zaten babasına, dedesinden alıyor bu şekilde.
Vay be.
Zaten böyle bir karakterde lider olacak bir insan İbrahim'ciğim. Zaten böyle bir insanın İbrahim'ciğim geri planda kalması pek düşünülemezdi. Kardeşlerine baskın çıkacağı da ortadaydı.
Gözü kara değil mi abi?
Gözü kara İbrahim'ciğim, mareşallik yeteneği var bir kere.
Evet.
Diyelim bu kadar gözü kara olmasa bile tarih onu kardeşleriyle karşı karşıya, babasıyla karşı karşıya başka bir şekilde getirseydi bile zaten o liderliği ele alacaktı. Çünkü bu mareşallik tam askeri hepsinin tecrübesi var. Sancak eğitimleri olduğu için. Fakat kendisinin fıtri bu yeteneği, mareşallik yeteneği söz konusu. Kütahis ve İran seferlerinde defalarca İran içine gidip çıkıyor. Safevi faaliyetlerini belki 2. Beyazıt Han'ın döneminde sağlayan Yavuz Selim Han'ın bu atak tavrıdır. İkinci Beyazıt Han her ne kadar Şah İsmail'e bu hususta söz verse de Şah esasına sahip çıkacağıyla ilgili bunu başaramıyor. Çünkü Yavuz Selim Han'ın karakteri buna müsait değil. Ve şunu da görüyor. Sadece karakter meselesi değil. Aynı zamanda da bir takva meselesi İbrahim'ciğim.
Evet.
Şii yıkımının Anadolu'daki sonuçlarını hesap edebiliyor. Bunun için de elinden gelenin yapması gerektiğini farkında.
Kendisi Anadolu'da ve Şiiliğin aslında coğrafyayı nasıl etkilediğini bizatihi de görüyor.
Bizatihi de görüyor. Çünkü daha o günlerden istihbaratı kendi adına kullanabilmeye başlamış. Çünkü asker onun yanında. Yani ordu yanında, tahta çıkışından öncesinde de sonrasında da.
Evet.
Asker onun yanında. Bu manada istihbarat da onun yanında. Şii faaliyetlerini görüyor. Nur Halife isyanı esnasında da Anadolu'da oluşan yıkımı gördükten sonra İbrahim'ciğim, Safevi faaliyetlerine Anadolu işlemini değil, çok doğru bir adımla, bu bugün dahi böyledir İbrahim'ciğim, şu andaki mesela Türk ordusunun tavrı bu şekilde. Artık sorunu ülke içinde raket gelen servis karşılar gibi değil, sorunun olduğu bölgede çözeceksin ki simsini öldürmek sorun değil, bataklığı kurutmak meselesi söz konusu.
Evet.
O yüzden Yavuz Selim Han babasıyla bu işin olmayacağını farkında. Fakat aynı şekilde diğer şehzadeler de babalarının bu işi götüremeyeceğinin farkındalar. Çünkü İbrahim'cim artık 2. Beyazıt'tan 20 küsur yıl olmuştu hatta. Yaşlanmış. Ve yaşlandığından ziyade bedeni bazı hareket kusurları ortaya çıktığı söyleniyor. İbrahim'cim artık zor hareket ediyor. Atta kolay kolay binemiyor. Bu şartlar altında devleti yönetmesinin söz konusu olmadığı açık. Bu şehzadeler tarafından görülüyor. Fakat 2. Beyazıt Han da tahtı bırakmak istemiyor açıkçası.
Geçen programımızda söylemiştiniz. Biraz böyle sanki Nadas dönemi gibi yani. Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra.
Aynen öyle.
O tron tozlarına yürümesinden sonra bir Nadas dönemi gibi değerlendiriliyor.
Zaten bu yüzden bırakmak istemiyor İbrahim'ciğim. Çünkü Selim'in Yavuz Selim Han'ın baskın çıkacağını tahmin ediyor. Bunu görebiliyor. O yüzden Ahmet Han'ın daha ılımlı bir politika izleyeceğinden emin. Daha dengeli politika şeklinde gideceğini düşünüyor. Mümkün olduğunca da zaten ne kadar ömrüm kaldı diyor. Hani bu noktada bir müddet daha bu güvenli havayı sürdürmek istiyor. Ama aslında güvenli bir hava yok. Yani Anadolu'da bu Şii faaliyetleri devam ediyor. Tam batıdan yana sıkıntı yok henüz. Çünkü Habsburglar dediğimiz gibi az önce henüz Osmanlı karşısında belirgin bir tehdit değil batıda. Bunun üzerine tabii Yavuz Sultan Selim Han 2. Beyazıt Han'ı zorlamaya başlıyor İbrahim. Çorlu'da biliyorsun artık o askeriyle geliyor babasının karşısına. 2. Beyazıt Han burada çok ağlamış biliyor musun İbrahim'ciğim?
Evladıyla karşı karşıya geldi.
Karşı karşıya geldiği için ağlamış ondan sonra. Hatta buna değmeyeceğini düşünüyor fakat etrafından bu noktada geri çekilmesinin doğru olmayacağını söylüyorlar. Neticede çatışma oluyor. Merkez ordu Yavuz Sultan Selim Han'a baskın çıkıyor. Oradan Yavuz Sultan Selim Han Kefe Sancağı'nın Şehzade Süleyman'a bırakılması karşılığında çatışmadan bir daha çatışmaya girmeyeceğine dair garanti veriyor. Fakat dediğim gibi Semendire ve Bolu üzerinde yoğunlaşıyorlar. Şehzade Ahmet şiddetle karşı çıkıyor. Kendisi Konya'da bu sırada. Nihayet çok akıllı bir taktikle gene istihbaratını iyi kullanarak İbrahim'ciğim İstanbul'da Yeniçeri ocaklarını ayaklandırmayı başarıyor. Bunun üzerine 2. Beyazıt Han bu işin geri dönülmez bir noktaya gittiğini gördüğü noktada tahttan çekilmeye karar veriyor. Yavuz Sultan Selim Han lehine tahttan çekilmeye karar veriyor. Kendisi Demetek Oyalı'nda zaten vefat ediyor biliyoruz. Tabii tarihin biraz goy goy kısmı var diyor, daha önce de demiştim sana. Yani o noktada babasına zehirli bir hilat gönderdiği, bir kaftan gönderdiği, onu giydikten sonra ikinci Beyazıt'tan vefat ettiğine dair ciddi tarihçiler de bunu konuşuyorlar.
Şeyde bir hatırlarsın abi, daha önce de konuşmuştuk gerçi. Muhteşem Yüzyıl ismi bir dizi vardı. Orada da işte Kanuni Sultan Süleyman oğluna, oğlu Mustafa'ya zehirli bir kaftan gönderiyor. Daha sonra işte o zehirli kaftanı getiriyor babasına giymeden. Sonra da işte dedemin diyor babasına yaptığı gibi diyor, sizin de bana yaptığınızı düşündüm filan diyor.
Ha, diziyi izlemedim şu anda bilmiyorum İbrahim'ci ama da enteresan olmuş.
Tarihin goy goy kısmı dediniz
goy, ya. Goy goy, evet. Bunlar oradan sinematize edilecek basit, güzel sahneler olduğu için bunu, evet, tabii kullanmaları normal. İkinci Beyazıt'tan yolda vefat ediyor İbrahim'ci. Böylece de babasının tahta geri dönme ihtimali bulunduğunu düşündüğü en azından ciddi bir taht adayı ortadan kalkmış oluyor. Geri kalan mücadele uzun bir süre Ahmet'le arasında olan mücadele İbrahim. Fakat o hani o Şahkulu Sultan isyanı sırasında, ha orayı önceki programda mıydı İbrahim? Bahsederken orayı anlatınız. Başka bir konu girdi.
Evet, evet.
Orada Şehzade Ahmet, Şahkulu Sultan'ı bastıracak olduğu, ordusunu bastıracak olduğu bir noktada tuhaf bir şekilde İbrahim'cim askerine kendi lehine babasına bir darbe yapmaktan bahsediyor.
Şehzade Ahmet, askerine babasına darbe
yapmaktan
diye
bahsediyor. Böylece Selim'den önce davranabileceğini hesap etti muhtemelen. Fakat bu asker arasında, Yeniçeri ağalar arasında İbrahim çok soğuk bir hava hissediyor biliyor musun? Yani çünkü zaten gönülleri, hani böyle bir durum yaşanacaksa gönülleri zaten Selim Han'dan yana. Biz tahtta bir sultan varken yeni bir sultanla biz hareketi istemiyoruz diyor Yeniçeri.
Evet.
O sırada ne oluyor? Şahkulu Sultan oradan basıp gidiyor. Halbuki bastırılacak durumda, zaten çatışmalar devam ediyor. Şahkulu Sultan azalmış askerleri.
Yani babasına darbe yapmaya değil de Şahkulu isyanını bastırmaya odaklansa mevzu bitecek.
Mevzu bitecek.
Evet.
Çekilip gidiyor ordusuyla. Şahkulu Sultan oradan ayrılıyor. Bunu Yeniçeri unutmuyor bence. Şehzade Ahmet de dönüyor. Bu haberler de yayılmış tabii. Ta saraya kadar ulaşıyor. Yavuz Sultan Selim Han da bunu duyuyor. Asker arasında zaten olumlu bakılmayan Şehzade Ahmet'in prestiji bu noktada biraz daha kırılmış oluyor. Babalarının vefatından sonra ordunun zaten mutlak desteği Selim Han'ın üzerinde. İki kardeş Konya yakınlarında karşılaşıyorlar İbrahim'ciğim. Ve daha ilk çarpışmada Şehzade Ahmet Han kaybediyor muharebeyi. Kardeşin eline tabii düşüyor esir olarak. Tabii söz veriyor. Bir önceki programda galiba bahsetmiştik.
Şehzadeleri kardeşlerini öldürmeyeceğine dair.
Özellikle babasının sözü var çünkü tahta geçerken. Bunu bu geçen programda söylemiştik galiba. Evet. Yavuz Sultan Selim Han babasına söz veriyor. Tahttan inerken. Kardeşlerine iktidar döneminde kardeşinin canına ilişmeyeceğine dair sözü var. Hakikaten de bunu da yapmak istemiyor İbrahim'ciğim. Fakat ağabeylerini bir test etmek durumunda. Devlet adamlarının ağızlarından onlara yazdıkları mektuplar neticesinde kardeşlerinin, ağabeylerinin fitneye hemen geldiklerini acıyla görünce Şehzade Ahmet Han'ı ve evlatları bu yoldan uzaklaştırılıyorlar. Şehit oluyorlar. Şehzade Korkut Han'ın zaten tahtta en başından beri
gözü, yok.
Gözü yoktu. Bunu beyan etmişti. Fakat Şehzade Ahmet'in vefatından kısa bir süre sonra, bir sene kadar sonra, bir sene bulmuyor, birkaç ay sonra İbrahim'ciğim, O da aynı fitneye gelince, gene bu tür mektuplarla aynı fitneye gelince, Yavuz Sultan Selim'in ciddi ayak kırıklığına uğruyor. Ve son olarak Antalya üzerinden Mısır'a
gitmek üzere.
Korkut Mısır'a geçiyor İbrahim.
Geçiyor mu?
Geçiyor. Memlük Sultanı güzel karşılıyor kendisini. Büyük bir törenle karşılıyor. Çok da iyi ağırlıyor. Hakikaten de bir yani Yavuz Sultan Selim'in sultan olarak oraya gitse hakikaten bu şekilde ağırlanır ancak. Ciddi onuruna yemekler veriliyor, yanına oturtuyor tahtında falan. Fakat tabii Yavuz Sultan Selim Han artık tahtta tek başına. Artık taht kavgaları sona ermiş durumda o noktada. Ciddi baskısı var Mısır Sarayı'na.
Kardeşinin
iadesi edilmesiyle ilgili İbrahim'ciğim. Zaten yakalanıp iade ediliyor Korkut'tan evlatlarla birlikte. O da taht yolundan çekildikten sonra artık 1512'den itibaren Yavuz Sultan Selim Han idarede tek başına İbrahim'ciğim ve dediğimiz gibi doğu sorunuyla artık baş başa.
Abi özür dileyerek bir ara girmek istiyorum. Şimdi birinci bölümün bitmesine de 3-4 dakikalık bir süre kaldı. Evet. Bu süreyi bu mevzuyla ilgili değerlendirelim diye düşünüyorum açıkçası. Yavuz Sultan Selim'in bir istihbarat ağının olduğunu söylemiştiniz.
Evet.
Romanınızda da bu konuyu uzun uzun anlatıyorsunuz. Romanın zaten ana karakterlerinden bir tanesi de
evet.
O istihbarat teşkilatının ana elemanlarından evet. Hatta başkanı
reisi, evet.
oluyor. Evet. şimdi Yavuz Sultan Selim daha şehzadelik döneminde kendi istihbarat teşkilatını kuruyor değil mi?
İbrahim'cim ordu onundan yana istihbarat da gönüllü olarak ondan yana. Bunu şimdi Selçuklu'da da Osmanlı'da da ta Göktürklere kadar git Türklerin en başarılı olduğu askeri hususlardan biri de istihbarat noktası.
Evet.
Tabii fakat bunların bir ismi yok. Yani ben romanda kurgusal olarak bunlara bir isim verdim. Fakat istihbarat o noktada doğrudan Yavuz Sultan Selim Han'a desteği var. Onun lehine çalışıyor.
Yani Şehzade Ahmet ve Şehzade Korkut'la arasındaki mücadelede belki de onu ön plana çıkaran şeylerden bir tanesi de istihbarat ağının kontrol
çünkü,
etmesi
oluyor. Çünkü İstanbul'daki Yeniçeri ocaklarının ayaklandırılmasında bu istihbarat faaliyetlerinin bir numaralı etkisi olduğunu görüyoruz.
Abi şimdi Şehzade Ahmet hem en büyük abileri değil mi?
Evet. Evet.
Ve ikinci Bayezid'in de aslında bir dönem gönlünden geçen kişi o.
Sonuna kadar gönlünden geçen kişi o.
Evet. Peki yani
Yavuz Sultan Selim Han'ın ülkeyi bir yıkıma sebep olabileceği hususunda
endişesi bu
ciddi
yani.
Ciddi endişesi var.
Evet.
Ciddi endişesi var. Bu yüzden de Şehzade Ahmet'i destekliyor. Çünkü dediğimiz gibi Şehzade Ahmet'in siyaset hususunda bu denemesinden risalesinden bahsetmiştik.
Evet evet.
Siyaset hususunda bir dehası olduğunu farkında. Fakat Yavuz Sultan Selim Han da diyor ki siyaset vakti geçti diyor ya. Yani bu konuşulacak bir şey yok diyor. Yani bizim sahibeler konuşacak bir şeyimiz yok.
Artık harekete geçiyor.
Artık hareket zamanı.
Evet.
Çünkü zaten konuşuluyor. Safi İsmail Safevi sözler veriyor. Anadolu'da içlerinde bu karışıklıkları sebep olmaktan vazgeçeceğine dair sözleri veriyor. O yüzden durmuyor. Sözün bittiği bir nokta bu İbrahim'ciğim.
Doğru. Yani bir sonraki aşama artık Osmanlı İmparatorluğu'nun evet tekrar
yıkılması ve parçalanması. Demek bak, ikinci bir Timur felaketi tabii, gibi parçalanması tabii. Söz konusu İbrahim'ciğim.
Yavuz işte ileri görüşlülüğüyle bu sürecin önüne geçmiş oluyor.
Aynen.
Yoksa aksi takdirde hakikaten İslam dünyası tekrar bir kaosla ve evet. Kargaşayla karşı karşıya
aynen.
Kalabilirdi.
Aynen.
Abi bir ara verelim isterseniz. Tamam. Ardından Yavuz'un padişahlık yıllarının ilk dönemini konuşalım. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Değerli dinleyicilerimiz aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da tarihin derinliğine yolculuk programımızda kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte Yavuz Sultan Selim'i konuşmaya devam ediyoruz. Aradan önce Yavuz Sultan Selim Han'ın kardeşleri Şehzade Ahmet ve Şehzade Korkut'la olan mücadelesini aktarmaya çalıştık. İkinci bölümümüzde de Onun biraz padişahlık yıllarını konuşacağız. Tabii ki Yavuz Sultan Selim denince aklımıza Safaviler olan mücadele, Mısır Seferi, Mısır'ın fethedilmesi gibi konular geliyor. Muhtemelen bir iki program daha bu konular üzerine değerlendirmede bulmaya devam edeceğiz. Okay abi, Yavuz Sultan Selim Han tahta ilk çıktığında birinci bölümün sonunda da bunu konuşmuştuk. Bir Safavi tehdidi var Osmanlı İmparatorluğu'nun üzerinde. Onunla mücadele etmekle başlıyor işe.
Evet.
Neler yapıyor abi?
İbrahim'ciğim, şimdi bir şunu belirlemek lazım önce. Safevi fitnesi diyoruz. Bu nasıl bu kadar karşılık buluyor? Yani sen şimdi fitne çıkarmaya çalışırsın da bu kadar ciddi bir karşılığı nasıl buluyor? Biz bir şeyden de bahsetmiştik.
Kitle tarafından desteklenmesi lazım.
Tabii. Evet. Galiba bundan önceki programda Şah İsmail'in %70'i Sünni olan bir coğrafyada, evet, insanları nasıl zorlayarak, kitlesel olarak kendi mezhebine geçmeye zorladığını gördük ve kan dökmekten hiç çekinmediğini, kitlerini de geçmek zorunda bıraktığını, geçmenleri de ortadan kaldırdığını, bunların canlı şahidini İbrahim Gürşen Hazretleri gibi bir Allah dostu olduğuna bahsetmiştik.
Evet.
Peki bu Anadolu'da nasıl bu kadar karşılık buldu? Nasıl bir damarı yakalayabiliyordu? Şimdi İbrahim, ben de yürüyüm. Biz de Akdeniz, Karakeçi aşiretindeniz biz de.
Hı
hı. Şimdi şöyle bir şey var. Osmanlı tabii büyük, ciddi bir devlet. Özellikle o dönemlerde bütün imparatorluklar tarım toplumları, biliyorsun.
Hı hı.
İmparatorluğun ciddi tarım alanlarının gelir beklentisi var haliyle. Bu bölgelerin ekilmesi, sürülmesi, biçilmesi lazım. Şimdi bu Türkmen aşiretleri, Konar Göçer bu Türkmen aşiretleri bu tür hayat tarzı istemiyorlar. Yani bunlar Orta Asya'da yaşadıkları gibi, daha sonra İran yaylası üzerinden Anadolu yaylasına geldikleri gibi, İran coğrafyasında yaşadıkları gibi öncesinde, bu Türkistan'daki hayatı istiyorlar. Yani hayvanların peşi sıra göçsünler. Yaylaktan kışlağa, kışlaktan yayla. Çiftçilik gibi uzun, böyle metrajlı, çok sabır gerektiren, doğrudan yerleşik bir hayatı gerektiren bir hayatı istemiyorlar İbrahim'ciğim.
Tarım da o dönemde galiba yani medenileşmenin ön koşullarından bir tanesi.
Tabii ki. Evet. Mesela Çukurova, Çukurova tam teslimi Ramazanoğulları'nın daha sonra da teslimiyle birlikte olacak Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nde, ama şimdi tarım alanlarının işlenmesi için burada yerleşik insanların yaşaması lazım.
Hı hı.
Fakat Türkmen, Konar Göçer Türkmenler bunu istemiyorlar. Şimdi ikinci unsur, itikadi bir yakınlık oluşuyor Şiilerle aralarında. Şu yönden oluşuyor o da. Şimdi İbrahim'cim, beş vakit namaz diye bir ibadetimiz var bizim.
Evet.
Ramazan ayında orucumuz var. Şimdi bunlar Konar Göçer insanların hayat stiline
uymuyor
İbrahim'cim.
Adam çünkü sürekli seferi yani.
Sürekli seferi bir adam. Yani hani biz ona bir gerekçe gibi anlaşılmasın, tabii. Yanlış anlaşılmasın da.
Yani göçek, bu insanlar tarafından olduklarına atıfı bulmak için
söylüyorum. Aynen öyle. Şimdi bu adam zaten açıkta hayvan peşinde, sürekli hareket halinde, abdest alması, beş vakit namazını kılması falan. Şimdi Şah İsmail de zaten beş vakit kılacak demiyor zaten. Yani cem edersin, iki kılarsın falan. Yani bu çok anormal kolaylıkları var adamların. İşte çorabı meshetmeleri gibi mesela bu şeyden işte. İkinci aralarındaki yakınlığa sebep olan da Şia'nın bu şekilde teklif tekellüfünün fazla olmaması İbrahim'ciğim. Bunlar aralarında ve şuna da izin veriyor Şah İsmail. İstedikleri hayatı İran coğrafyasında, Safevi coğrafyasında rahat rahat yaşayabileceklerine dair onlara da teminat veriyor. Bu onlara çok çekici geliyor tabii İbrahim'ciğim. İşte Şah'a gidelim, açın kapıları Şah'a gidelim. Bu kadar edebiyatı, bu kadar şiirleri, türküleri, bu buradan geliyor zaten.
Evet.
Kitleler halinde Anadolu'yu terk etmeye başlıyorlar İbrahim'i. Bunlara çift bozan deniyor.
Türkmenler değil
Türkmenler,
mi?
Türkmenler. Kitlede halinde bu kadar taramalar var. Toprak var, işlenecek. Nereye gidiyorsun? Çekip gidiyorlar. İran'a. Tam bu bir Türk devleti. Elbette ki bir Oğuz devleti. Yani bu Safiviler'de bir Oğuz devleti neticede.
Abi çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Aklıma bir şey geldi. Yani tam yerine geldiği için söylemek istiyorum. Fatih'i konuşurken şey demiştiniz.
Evet.
Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Anadolu'dan Türkleri İstanbul'a getiriyor. Yerleşik hayata gelsinler, şehri kalkındırsınlar diye. Onlar bir süre sonra hani orada yaşayamayacaklar anlayınca geri dönüyorlar. Fatih de Yahudileri getirip yerleştirmek zorunda kalıyor.
Evet, evet, evet.
Yani benzeri bir durum aslında yaşanmış gibi görünüyor.
Aynen
yani.
Öyle. Ve bunun mutlaka önüne geçilmesi lazım İbrahim'cim. Evet. Ya fakat bu diplomasiyle çözülmüyor işte. Yani Sultan Süleyman tahta geçtikten sonra bu hususları konuşmaya çalışıyor Şah İsmail'le mektup.
Yani direkt üzerine yürümüyor değil mi abi?
Direkt üzerine yürümüyor.
Evet.
Zaten Sefer Meclis 14'te. Meclis 12'de artık tahta tek başına kalışır. Tahta çıkışı diyelim ona doğrudan artık tahta ele geçirişi. Ve Meclis 14'te Çaldıran Seferi.
Bu arada Şah İsmail de arkasına bu kadar Türkmeni alınca Osmanlı İmparatorluğu'nun başa çıkabileceğini düşünüyor.
Düşünüyor çünkü önden önce Şeybanileri, Özbek Şeybanileri İbrahim'cim o özellikle süvarilerine çok güveniyor.
Hı hı.
Perişan etmiş.
Evet.
Ondan öncesinde gene bu Türkmen süvarilerinin Şirvan Şahları perişan etmesi onun arkasında bir güç.
Hı hı.
Bu şekilde çok parçalı bir yapıya sahip olan, en azından ırki olarak İbrahim'cim, homojen bir yapıya sahip olmayan daha heterojen Osmanlı ordusunu bu süvarilerle bitirebileceğine mutlak bir itikadı var. Fakat tabii o dayileri aracıyla kurduğu istihbarat faaliyetlerini göz ardı edemeyiz Şah İsmail. Osmanlı ordusunun gücünü bilhassa ateşli silahlar üzerindeki uzmanlıklarını elbette ki biliyor. Biliyor da niye karşısına çıktı? Ya da niye bu savaşa gönüllü oldu? Kabul etti bu savaşı. Aslında etmedi. Sonuna kadar İbrahim'ciğim çekildi. İran işlerine kadar. Ki o zamanki hani Sivas Tokat hattından doğusu zaten İran içlerine giriyor. Çaldıran mevkiine kadar İbrahim'ciğim geri çekildi. Taktik davrandı. Bölgedeki bütün tarlaları yaktırdı. İçme sularını zehirledi. Kuyuları doldurdu. Akarsuların yönlerini değiştirdi. Geçecek yolları bataklık haline getirdi. Ve şu da bir gerçek bir hakikat ki İbrahim'ciğim bunu söylemek lazım. Osmanlı askeri Yeniçeri bilhassa Batı seferlerine daima daha gönüllü olmuş.
Evet.
Kuruldukları günden beri böyle.
Niçin abi bu arada özür dileyerek sorayım.
Şimdi Batı İbrahim'ciğim bir kere doğrudan ganimet kaynağı. İki daha verimli bir coğrafya. Yani ilerlemesi biraz daha kolay bir coğrafya. Fakat doğuya gittikçe İbrahim'ciğim toprak daha kıraç. Ulaşım daha zorlaşıyor. Arazi çok dağlık. Su az bulunuyor. Olan kaynakların imhası daha kolaylaşıyor. En azından bir taze su, zehirlenmemiş taze su bulmak bile çok zorlaşıyor.
Evet.
Lojistik desteği doğuya gittikçe merkezden ulaştırmak
daha zor.
Daha zorlaşıyor. Yürüyecek mesafelerde İbrahim'ciğim asker mızrakların ucuna çizmelerini bağlamışlar.
Hı hı.
Çadırın önüne asıyorlar. Otağın önüne. Parçalan diyorlar ya. Çizimleriz parçalanıyorlar. Çünkü batıya doğru gittiğin gibi yumuşak çimenlik arazilerden falan geçmiyorsun.
Tabii.
Çok yalçın taşı toprağı.
Hı-hı.
Hakikaten çizimleri parçalanmış. Yani orada bir şey yok yani. Kınayamıyoruz. Doğru adamlar parçalanmış çizimleri falan. Düşman nerede? Düşman yok. Sürekli tamam diyor ve gelmiyor. Sürekli geri çekiliyor. En sonunda İbrahim'ciğim Sultan Selim Han'ın karakteri askerinde malumu ona aksi bir teklif sunmanın da imkansızlığını biliyorlar. En sonunda çocukluk arkadaşı Hemdem Paşa
Evet.
Aynı zamanda da Otağan Dergece şeyde de İstanbul'da sarayında her gece
satranç
arkadaşı aynı zamanda. Hemdem Paşa'nın kanına girmişler bir şekilde. Tabii Hemdem Paşa cephesinden bakarsan da askerin zor durumda olduğu birkaç kere hastalık vuruyor.
Evet.
Orduya İbrahim. O kanlı ishal durumu ta o Belgrad seferinde 1422'de 2. Murat Han kuşatmayı ondan kaldırıyor mesela. Hmm. Şimdi şöyle bir durum var. Hemdem Paşa askeri anlıyor aslında. Fakat Yavuz Sultan Selim Han'a bunu söyleyebileceğini düşünerek hata etmiş. Bir satranç maçın şeyde, müsabakasının ortasında Sultan diyor ya artık bu biz elde ettik diyor. Bu bir zaferdir diyor ya. Biz zaten İran toprağındayız diyor. Yani. Safife toprağındayız. Ve düşman karşımıza çıkmakla çekinir. Bunun devamına gerek yok artık. Artık buradan çekilebiliriz.
Seferi burada sonlandıralım.
Burada sonlandıralım diyor. Yoksa Süleyman müthiş celalleniyor İbrahim'ciğim. Bunu sen bana nasıl söylersin diyor ya. Hem de çocukluk arkadaşımızın sen benim diyor. Bunu sen söylersen asker neler yapmaz diyor ya.
Evet.
Kaldırın bunu diyor. İşte orada o çocuk arkadaşına kıymasının sebebi askere bir nevi motivasyon sağlamak İbrahim'ciğim. Bir daha böyle bir teklifle karşısına çıkılmamasını garanti altına almak.
Yani bunu yapmayı bir kenara bırakın. Teklif dahi etmeyin
diyor. Teklif dahi etmemiş. Evet. Aynen öyle.
Evet.
Nihayet tabii Şah İsmail'le de mektuplaşmaları var. Karşılıklı birbirlerine hakaretler ve kışkırtmalar. En sonunda Yavuz Sultan Selim Han kadın kıyafeti gönderiyor kendisine. ve toprak diyor, memleket diyor, bir padişahın diyor, nikahlısı gibidir diyor. Günlerdir, aylardır toprağındayım diyor ya. Hiç mi olurun namusun yok senin diyor. En sonunda artık zaten Şah İsmail'de Selim Han'ın bu işten geçmeyeceğini anlayınca karşısına çıkmaya karar veriyor. Çünkü Osmanlı Ulusu'nun çok yorulduğunu, lojistiğinin giderek kırıldığını, çünkü ordu gerisini yaptırılan baskınlar var küçük gruplar halinde. Osmanlı'nın ordusunun bu safhadan sonra bir çatışmada bunu götüremeyeceğini, aslında burada haksız değil yani. İbrahim'ciğim burada haksız değil. Stratejik yaptığı hata şu, aslında tabii onun gibi bir istihbarat ağına sahip bir liderin bu hatayı da yapmaması gerekir aslında.
Evet.
Ateşli silahların bu kadar ustaca kullanılacağını
kestiremiyor.
İbrahim'ciğim. Yani Çaldırmaması'nda 1914'te iki ordu karşı karşıya geldiğinde Ağustos ayında, 24 Ağustos diyor yanılmıyorsam ben de. Karşı karşıya geldiklerinde o gün varıldıkları gün Selim Han savaşa doğrudan girmeme hususunda kurmaylarına danışıyor. Ortak görüş şey oluyor. Ordunun çok yorgun olduğu, çok uzun bir mesafeden geldiği, erzağın yetersiz olduğu, en azından bir 24 saat hatta ya da en azından bir 12 saat bir gece dinlenilmesi ve muharebe sabah başlanması hususunda bir önerileri oluyor. Fakat şu anda aklımda değil. Yeniçerilerden bir tanesi ustan diyor doğrudan saldırmamız daha evladır.
Evet.
Düşman çünkü bunu bizden beklemeyecek.
Gece bir baskınla işleri bitirelim diyor.
Daha henüz öğle saatlerinde varıyorlar Çaldırmaması. Şimdiden bastıralım diyor. Yoksa Selim Han bu fikri diyor bence en uygun olan diyor. Yani o noktada yani kurmayların çoğunluğu dinlemiyor yani. Hatta o şeyi daha sonra vezirlerinden bir haline getiriyor.
Evet.
Yeniçeri. Ve İbrahim'ciğim Şah İsmail savaşı iyi başlıyor aslında. Süvarilerini yıldırım gibi Osmanlı ordusunun merkezine doğru gönderiyor. Hı hı. Kanatlardan yine süvari okçularıyla, yayalarıyla, yayaların desteğinde gönderiyor. İbrahim'ciğim, şimdi azapları, azap askerlerini, Yavuz'tan Selim'e, eyalet askerini diyebiliriz. Hı hı. Kademeli bir şekilde yerleştirmiş. Yeniçeriler azap askerinin arkasında. Azap askerleri ilk başta Safevi askerleriyle çatışmaya başlıyorlar. Süvarileri çok yetkin. Aşmaya başlayınca geride tüfekli Yeniçeriler karşılarına çıkıyor. Fakat bunlar tüfeklerini kullanmadan önce iki yanı açılıp geride 300 topu var Osmanlı ordusunun. Kademeli bir şekilde yerleştirilmiş. Üç sıra halinde. Yeniçeriler iki yana açılıp onlar da üç sıra halinde İbrahim'ciğim. Ve şu atış tekniğini kullanıyorlar. Ön sıra atış ettikten sonra o dönemde biliyorsun tüfeği doldurmak uzun süre. Harbiyle barutu mermiyi bastıracaklar. Sonra fitili ateşleyip falan o şekilde. Bu bayağı uzun bir zaman alıyor. Hı hı. Yani bir tüfeğin ortalama atış hazır haline getirilmesi çok yetkin bir askerin önünde bile 2-2,5 dakika.
Hmm. Tek atış için.
Tek atış için. Atışı yapan asker saf gerisine geçiyor. İkinci saftaki asker o sırada hazır ateşini ediyor. O saf gerisine geçiyor. Bu şekilde hem alanı muhafaza ediyorlar hem de kademeli bir şekilde geri çekilerek düşman ordusunu yıpratıyorlar bu şekilde. Hmm. Fakat asıl zararı toplar veriyor bence. Aniden top atışıyla, top ateşleriyle o güne kadar tabii top biliyorlar ama hiç yüzleşmemişler. Evet. Yani topun bir kere top sesi bir kere atlarını ürkütüyor İbrahim. Hmm. Süvariler atlarını ürkütüyor.
Ki zaten Safevi ordusunun en önemli unsurları da süvarilerdi.
Birincisi bunu umuyorlar. İkincisi topun bu şekilde zarar vereceğini de beklemiyorlar İbrahim. O gülleler hakikaten süvarileri biçiyor İbrahim. O süvarilerin biçilmesi ordunun maneviyatını bir anda perişan ediyor ve ileri harekatla, ileri bir taarruzla Safevi ordusu bir anda, yani bir ikinci saatin sonunda diyelim, ricate geçmeye başlıyor. Hı hı. Hatta bu ricat o kadar ani oluyor ki Şah İsmail Taşlı Sultan Taşlı Sultan diye hanımı. Hı hı. Orada savaş alanında bırakıp kaçmak zorunda kalıyor İbrahim.
Hanımını bırakıp kaçıyor.
Hanımını bırakıyor. Şu anda bir anda İbrahim bakmaya geldi.
Estağfurullah ismi. Yok.
Ordu hazinesini de orada bırakarak savaş alanından kaçıyor.
Canını kurtarmak için.
Resmen canını kurtarmak için kaçıyor. Eşini de bıraktığı savaş alanındaki eşini de kurmaylarından biri var. Şimdi aniden isimler aklıma geldiği için İbrahim'cim kusura bakma.
Yok,
o çok çopur yüzlü bir paşalarından biriymiş. O yüzden de insanlar ilk anda görüntüden ürkerlermiş bu paşa. Aslında iyi bir insanmış ama ona veriyor. Onun ganimet, savaş ganimeti olarak onunla evlendiriyor.
Şah İsmail'in hanımını. Bir imparator için bundan daha büyük bir hezimet olamaz aslında.
Tabii ki. Tabii ki. Yani çok ağır bir yenilgi. Şah İsmail'in prestijini
alt üst
eden bir yenilgi. Çünkü hakikaten muazzam zaferleri var. Ve Şii tehdidi diyelim o gün İbrahim'cim nihai değil elbette. Nihai olarak değil ama o gün ciddi manada ortadan kaldırılıyor. Hı hı. Ve Yavuz Sultan Selim Han'a bu yüzden hepimiz her gün her anımız için hakikaten şükran borçluyuz.
Kesinlikle öyle.
Tabii bu olaylar daha sonraki programlarda herhalde.
Tabii. Yani Mısır üzerine konuşacağız ama son bir şey sormak istiyorum abi. Son bir iki dakikamız kaldı. Yani Yavuz Sultan Selim oraya kadar gelmişken ordusu yorgun. Belki takviye alabilirdi. Belki hani yani bunu hiç bu konuyu bilmeyen biriymiş gibi soruyorum abi.
Estağfurullah.
Ya belki takviye alabilirdi. Belki de işte ne bileyim oradaki başka aşiretlerden falan destek alıp Safavileri silip süpürebilirdi mesela. Evet. Niye yapmadı abi?
İran işlerindeki
Şeyler. Yani Şah İsmail'i tamamen bitirip İran'ı Osmanlı toprağı haline getirebilirdi. Ve böylelikle tehdidi tamamen nihai olarak değil.
Anladım, anladım.
Dediğiniz zaman niye yapmadın? Hiç böyle bir şey yapmadın?
İbrahim'cim, asıl şeyi, hedefi Malatya'ya çekilip çünkü İran işte İran, zorlu bir coğrafyadan bahsediyoruz İbrahim'cim.
Evet.
O mevsimde daha ileri gidilmez.
Hmm.
O coğrafya yakın bir yerde kışlayıp Malatya olarak düşünmüştü bunu. Bahar'la birlikte İran işlerine sefere devam edecekti.
Hı hı. Fakat behemal bitirmek için yani.
Behemal bitirmek için illaki hı hı. bitirmek için girecekti İbrahim'ciğim. Bir tuhaf olay daha yaşadı. Çadırına kurşun attılar İbrahim'ciğim.
Askerler.
Askerler. Asker geri dönmek istiyor.
Hı.
İstanbul'a tam artık işte. Muharebe kazanıldı. Olan hı. oldu. Muharebe de kazanıldı. İstediğimizi aldık.
Ha, beklemenin anlamı beklemenin yok.
Burada bir anlamı yok. Daha fazla bir durmayız. Artık hmm. olay daha çünkü iş çekinleşecekti İbrahim'cim. Yani tehlikeli boyutlara ulaşacaktı. Tabii Yavuz'tan Selam'ın sonra o işleri siyaset etmesini bildi.
Hmm.
Bu huzursuzluğu çıkaranları, tespit ettirdi tek tek. Ama büyük bir zafer de kazanmıştı. Tabii yeterli değildi.
Kaderin yani cilvesi abi.
Kaderin cilvesi bunlar evet. İbrahim'cim.
Evet.
O zorlu coğrafyada yorgun ordu, kötü mevsim, ters mevsimde daha fazla ilerleyemezdi
hmm.
diyelim en azından. Çünkü sonuna da geldik programımızın.
Evet, evet abi. Çok teşekkür ederim.
Eyvallah.
Ertuğrul Özkök bir sene önce kadar galiba Hürriyet Gazetesi'nde işte Yavuz Sultan Selim'in Doğu Seferi ile ilgili bir yazı yazmıştı. tabii o yazı aslında böyle konuyu çok da bilmediğini gösteren bir yazı yani niye evet. gitti filan gibi. Bunu bir sonraki programımızda konuşarak inşallah eyvallah. Başlayalım. Sonra Yavuz'un Mısır seferini Suriye üzerine yürümesini de
eyvallah.
Konuşalım inşallah. Çok eyvallah. Teşekkür ederiz abi.
Rica ederim canım.
Eyvallah. Değerli dinleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte Yavuz Sultan Selim dönemini konuştuk. Tabii ki Yavuz Sultan Selim ve onun 8 yıllık taht dönemi 1-2 programda bitirilecek bir mesele değil. Bunu böyle bir iki programda konuşmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınız olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı günler diliyoruz.